Doktor Hüsnü'nün içtimai mevkii yüksek ve oldukça paralı bir adamın kızı olan Selma ile nişanlanması da ayrıca ehemmiyetini artırmıştı. Herkesin genç doktoru karlı gördüğü bu işte Fikriye Hanım da Selma'yı muvaffakiyetli buluyor, alem akıllı böyle fırsatlardan istifade etmesini bilir diyerek kızının kaçırdığı partileri, onun beceriksiz, akılsız olduğunu bu vesileyle de ima ediyordu. Hüsnü, cevadın nerede olduğunu biliyor musunuz hanımefendi? Dedi. Biraz dışarı çıktı. Şimdi gelecek. İsterseniz balkona çıkınız Hüsnü Bey. Aliye Hanım da orada. Hüsnü balkonun kapısına doğru yürürken Cevat da arkasından yetişti. İki erkek konuşa konuşa dışarı çıktılar. Cevat arkadaşıyla beraber müstacel bir raporun esasını tespit etmeleri için Aliye'den izin istedi. Onlar konuşurlarken genç kız da samimi bir gayretle Doktor Hüsnü de Selma'nın ona karşı duyduğu yakınlığı mazur gösterecek vasıflar arıyor fakat bütün gayretine rağmen eli boş kaldığını itiraf ediyordu. Yalnız Doktor Hüsnü'deki mana kıtlığına karşı inkar götürmez bir şekilde tenasübü vardı. Hüsnü güzel, cidden güzel adamdı. Demek ki Selma bu yakışıklı adamın kaşına gözüne bakmaktan, ruhunun basit ve sevimsiz çehresine bakmaya vakit bulamamıştı. Kim bilir, belki de Selma için Hüsnü bir idealdi ve Aliye'nin onda kusur olarak gördüğü taraf, arkadaşının telakkisine göre birer meziyetti. Neden kendisi için herhangi bir kadını avlayacak bu sermayeler, bir gaye, tırmanılacak bir hayat zirvesi olmaktan çok uzaktı? Uzaktı. Çünkü onun dizleri ancak başını kaldırıp baktığı halde insan azametini ihata etmeyen bir karıncanın aczi gibi muazzam bir varlıkla karşılaşırsa bükülür bu baş, böyle erişilmez bir varlık karşısında eğilebilirdi. Konuşması biten Hüsnü de Aliye'yi tetkikten geri durmuyordu. Genç kız balkonun bir kısmına kadar tırmanmış yeşilliklerin arasında güneşe arkasını dönerek oturmuştu. Başını çevirdiği zaman aydınlığa bakmakta güçlük çeken gözlerini hafifçe kısıyordu. Bu kısılan gözlerin uçlarında güneş şuasına benzeyen ince ince çizgiler şakaklara doğru açılarak taze yüzüne tatlı, sıcak bir ifade veriyordu. Hüsnü bu kızın Selma'dan çok cazip ve güzelliğinde ezici bir galebe olduğuna şüphe etmiyordu. Fakat buna mukabil Aliye'de beşeri olmayan bir hal vardı ki işte bu eksiklik onu rahatsız ediyordu. Halbuki kendisine tam bir kadın lazımdı. Selma'da ise bu kadınlık tarafı süratle inkişaf etmek istidadında idi. Hüsnü Aliye'nin karşısında ancak temiz bir vücutla el sürülen mukaddes bir kitap hissini duyuyor, hatta biraz da ondan korkuyordu. Aliye'de Hüsnü'yü korkutan neydi? Genç doktor kendi de bunu pek bilmiyor fakat en kuvvetli sebebi fikir ayrılığı olarak görüyordu. Şimdi üçü de konuşmuyorlardı. Sonbahara doğru ikinci defa açan mor salkımlar bol yeşil yaprakların arasına tek tük serpilmişti. Aliye uzanarak bunlardan birini kopardı ve beyaz elbisesinin yakasına taktı. Doktor Hüsnü düşünmeden usanmış gibi Cevada, "Profesör ne zaman gelecek?" diye gelişi güzel sordu. Aynı sual Aliye'nin de dudaklarına kaç defa yükselmiş fakat bir türlü bu dudakların kilidinden kurtulup kaçamamıştı. Boş bir adam olmayan Cevad'ın takdir ve sevgiyle bahsettiği bu doktoru görmek için oldukça mütecessisti. Fakat Hüsnü'nün sualine Cevat'ın 20 güne kadar diyen cevabı ona merakının ancak bir sene sonra giderilebileceğini ihtar etmiş oldu. Zira kendisi 20 güne kadar Almanya'da bulunacak ve ancak bir seneye kadar bir zaman sonra memleketine dönecekti. Hüsnü'nün sesi tekrar yükseldi. Yoksa Avrupa'da da mı fikirlerini kapışan talebeler etrafını sardı? Ben de bu işe şaşarım. Onun gibi beynelminel bir şöhret, ne demeye dünyanın en köhne mesleğinden zevk alır? Anlayamadım. Neymiş bu köhne meslek? Manevi ilim denen battal, faydasız hurafeler. Hüsnü bir an durdu. Sözlerindeki istihzaya biraz samimiyet ilave etmek ister gibi devam etti. Mamafi, bazı ben de hakim bir kuvvetin vücuduna inanacak olurum. Fakat derhal tabiatın bir yaratıcısı varsa bundan bana ne? Onu niçin düşüneyim, niçin araştırayım derim. Asıl sen bu düşüncelerinle iptidai ve basitsin. Zira maneviyat denen iç kuvveti sadece bir zümreye mahsus değildir. Yanılıyorsun. Bu kuvvete her sınıf insan müşteri olabilir. Çünkü onu, yani kendini tanımak, ruh tekamülünün şartıdır. Bilsin bilmesin, herkes ona muhtaçtır. Ben de, sen de, şu da, bu da. Sen öyle, fakat ben asla. Öyle zannedersin. Fakat bu inkarın, bu nefretin de ona olan alakanı gammazlayan bir gizli şahittir. Hüsnü keten şezlongda doğrularak iki elini birbirine vurdu. Desene, şimdi ben de bir maneviyat düşkünüyüm, öyle mi? Diye arkadaşının sözlerine devamlı kahkahalarla gülüyordu. Ciddi meselelerde alaydan hiç hoşlanmam. Eğer samimi ve bitaraf olacaksan konuşalım. Yoksa al çayını, in bahçede iç. Hemen de kızarsın Cevat. Doğru söyledin, hemen de kızarım. Halbuki kızmamalıyım. Şimdi benim yerimde hocam olsaydı seninle darılmadan, sıkılmadan konuşurdu.